Ayrım 15.
Tiahu Anoka Devleti hemen hemen bugünkü bütün Peru ve Ekvator toprakları üzerinde, Bolivya'nın, Arjantin'in ve Şili'nin de büyük bir kısmı üzerinde yayılıyordu. Kendilerine Güneş'in ve Ay'ın torunları diyen İnkalar ülkede egemendiler. Başlarında Sapa İnka, mutlak yönetmen İnka unvanını taşıyan bir otokrat bir şef bulunuyordu. Sapa İnka milyonlarca uyruğunun, kabilelerin ve halkların yazgısını elinde tutuyordu. Askeri şeflerden, sayısız görevlilerden ve rahiplerden oluşan köleci sınıfın çıkarlarını kişileştiriyordu. Sonu gelmez savaşlarda İnkalar komşu Hintli kabileleri ve halkları egemenlikleri altına alıyorlardı. Kimi zaman bunlardan bazılarını yeni topraklar üzerine doğru sürüyorlardı ve onları Yanaconas, kara adamlar dedikleri kölelere dönüştürüyorlardı. Eski bir efsaneye göre ilkin 6000 Hintli büyük şefe karşı bir ayaklanmaya katıldıkları için köleleştirilmişti. Kölelerin çocukları da gene köle oluyorlardı. Asya ve Afrika'da olduğu gibi toplumun toplumsal ve ekonomik hücresi olan topluluk üyelerinin koşulları kölelerinkinden çok az ayrım gösteriyordu. Topluluk üyeleri ürünün üçte birini İnka'ya, öteki üçte birini Güneş'e yani rahiplere teslim etmek zorundaydılar. Bundan başka yerel şeflerin geçimlerini de sağlamak zorundaydılar. Böylece çiftçi emek ürününün üçte birinden azını elinde tutabiliyordu. Topluluklar sulama sistemlerinin iyi halde tutulmasına göz kulak olmalı, onarmalara girişmeli, yeni kanallar açmalı, madenler için el emeği sağlamalı, yollar yapmalı ve yolları onarmalıydılar. Topluluk üyeleri serbestçe yer değiştirme hakkına sahip değillerdi. Görevlilerin ve şeflerin kendilerine verdiklerini yiyebiliyorlar, bir örnek giyiniyorlardı. Sapa İnka, İnka aristokrasisi, rahipler, İnkalardan yana geçmiş olan belli başlı kabilelerin ileri gelenleri büyük bir bolluk içinde yaşıyorlardı. Köleler ve topluluk üyeleri onlar için görkemli saraylar, altınla ve değerli cisimlerle zengin bir biçimde süslenmiş tapınaklar yapıyorlardı. İnka köleci devletinin sahip çıktığı topluluklar ve köleler tarafından yaratılan koskoca maddi mallar yığını, kalabalık bir ordu ve bir devlet aygıtının gereksinmelerini karşılamaya yarıyordu. Tiahuanaca tarihi zorlu sınıf savaşı oluntuları ile doludur. Yeni kabilelerin despotizme karşı başkaldırışı, Keşua dilinde yazılmış Apu Olantay halk dramı gibi ilginç bir ebedi yapıtta ifadesini bulmuştu. Tiahuanaca'nın maddi ve manevi kültürü büyük bir üstünlüğe ulaşmıştı. Sulamalı tarım İnka uygarlığının temelini oluşturuyordu. Usta emekçiler sayısız kanallar açıyor, sağ yamaçlarını sulanabilir geniş teraslar haline getiriyorlardı. Bazı bilgilere göre Tiahuanaca'lar otları bile suluyorlardı. İnkalar kinoa, bir darı çeşidi, mısır, patates, biber, tıbbi bitkiler ve bunun gibi 10 kadar bitkinin tarımını yapıyorlardı. Guana, bir çeşit kuş gübresi, verimi arttırmak için tarlalarda kullanılıyordu. Hayvancılık Amerika'nın başka bölgelerinden farklı olarak daha çok gelişti. İnkalar kümes hayvanları kadar lama ve aynı cinsten hayvanlar da yetiştiriyorlardı. Sürülerin büyük bir kısmı Sapa İnka'nın malı sayılıyordu. Önemli bir sürü sözleşmesine Şeptel sahip bulunan İnkalar yük hayvanı olarak lama kullanıyorlardı. Öteki Amerikan halkları gibi çemberin geometrik tasarımını bilmekle birlikte tekerleği bilmiyorlardı. İnka zanaatçıları özellikle dokumacılar, inşaatçılar, çömlekçiler ve madenciler daha yetkinleşmişlerdi. İnkalar tarafından yapılan yapılar sağlamdı. Altın, kurşun, kalay ve bakır madenciliğini biliyorlardı. Gök taşlarından demir elde ettikleri, demir cevherinde kullanmak üzere oldukları sanılıyor. Geniş yollar 5-6 metre araziyi yarıp geçiyordu. Birçok akarsu ve uçurum üzerine asma köprüler kurulmuştu. Su yolu ile taşıma önemli ulaştırma araçlarından biriydi. Hintliler akarsular ve göller üzerinde kürekli ya da yelkenli teknelerle yolculuk ediyorlardı. Özel sallarda açık denizlerde uzak yolculuklar yapılıyordu. İnka denizcilerinin Orta Amerika'ya ve Meksika'ya değin gittiklerine inanılmaktadır. Bu yolculuklar ticari amaçlarla yapılıyordu. Bununla birlikte iç ve dış ticaret çok az gelişmişti. Değiş tokuş egemen durumdaydı. Bazı kabuklu hayvanların kabukları para olarak kullanılıyordu. İnkalarında Mayalar gibi hiyeroglif bir yazıları vardı. Ama yazı Sapa İnka'ya, görevlilere ve yüksek mevkili rahiplere özgü bir şeydi. Hiyeroglifikten başka yazışmalar ve çeşitli hesap sistemleri için kipu yani düğümler yazısı yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Sözlü edebiyat, danslar, müzik, heykelçilik çok zengindi. Dram temsilleri çok yaygındı. İnkalar takviminde 12 ay ve 365 gün vardı ve bu takvim Aralık ayındaki gün dönümünden başlıyordu. Her ay 4 haftaya ayrılıyordu. Tiahuanaca devleti ve yüksek uygarlığı Hintli kabilelerin aralarındaki çekişmelerden yararlanan İspanyol isticalıların darbeleri altında yıkıldı. Burada İspanyol silahlarının üstünlüğünü de ihmal etmemek gerekir. Hintlilerin tanımadıkları atlar ve ateşli silahlar özellikle ilk çarpışmalar sırasında Hintli savaşçılara dehşet saçıyordu. 3. Bölüm: Eski Yunan'da Köleci Düzenin Özellikleri. 1. Ekonomi ve Toplumsal İlişkiler, Siyasal Biçimler. Eski Asya ve Afrika devletlerinden farklı olarak Yunan'da ve Roma'daki kölelik gelişimin en yüksek düzeyine varmıştı. Köleci üretim tarzı burada despotik ülkelerde olduğundan çok daha çabuk başarı sağladı. Yunanlar sınıflar halinde farklılaşmaya ve devletlerini yaratmaya İsa'nın ölümü 8-6. yüzyıllarda yani Asya ve Kuzey Afrika'daki köleci toplumların daha önce önemli bir yol almış bulundukları bir zamanda başladılar. Yunanlar ve Romalılar Mısırlı, Çinli, Babilli ve Hintli tarımcıların ve zanaatçıların bin yıllar boyunca yaptıklarını çok daha çabuk gerçekleştirdiler. Bir başka deyişle Doğu ülkelerinde üretici güçler düzeyi ve bunlara uygun düşen üretim ilişkileri ve gene köleci toplumun bütün kurumları bütünü içinde köleci oluşumun gelişme temposu üzerinde yansımaktan geri kalamazdı. Yunan site devleti. Merkezileşmiş despotizmlerin yayılması genel kural olarak Asya ve Afrika köleci toplumlarının bir özelliğiydi. Toprak ve su üzerindeki devlet mülkiyeti özgür emekçi topluluklarına bağlanmıştı. Eski Yunan'da durum başka türlü oldu. Orada egemenliğini sürdüren köleci mülkiyet biçimi eski site devletine dayanıyordu. Orada topluluk kavramı site kavramı ile karışıyordu. Ama bu artık doğuda olduğu gibi emekçilerin bir birliği, asyeşiyotun değil, köle sahiplerinin topluluğuydu. Bütün yurttaşlık haklarına sahip olan bu topluluk üyeleri ayrıcalıklı bir azınlık oluşturuyorlardı. Onların dışında kalanlar yalnızca köleler değil, aynı zamanda haklardan yararlanamayan özgür halktı. Bunlar arasında her şeyden önce başka bölge ya da sitelerden gelmiş olan yabancıları söyleyelim. Site surlarla çevrili, çevredeki vadinin ya da adanın halkını da içine alan bir kentti. Tehlike halinde halk da surların içine sığınıyordu. Halk aynı şekilde yönetici organları seçmek, en önemli işleri düzenlemek, bayramlara katılmak ve bunun gibi içinde kentte toplanılıyordu. Bir sitenin toprakları büyük değildi. Korent'in toprakları 880 kilometre kare, en büyük Yunan devleti Isparta'nın toprakları 8400 kilometre kareydi. Sitelerin kuruluşu eski Yunan'da ilkel topluluğun dağılışının sonucu. İsa'nın ölümü 2. bin yılın sonları ile 1. bin yılın başları arasında eski Yunanlarda egemen olan ilkel topluluk düzeni parçalanmaya, dağılmaya başlar. Servetler arasındaki farklılaşmanın etkisiyle daha sonra tarım topluluklarını oluşturacak olan büyük aileler halinde klanlara ayrışırlar. Tarım toplulukları babadan oğula geçen mülk haline gelen toprağı aralarında paylaşırlar. Toprağın yalnız bir bölümü hala ilkel topluluğa ait bulunmaktadır. Kabile içindeki yüksek otorite, yaşlılar konseyi ve yetişkinler meclisidir. Hazineler ve köleler ele geçirmek için yapılan savaşlar, kabile yaşamının bütünleyici bölümüdür. Çözülme evresinde ilkel topluluk düzeninin ayırt edici özellikleri bunlardır. Savaşların ve ticaretin tarım ve zanaatçılık temeli üzerinde gelişmesi, servet eşitsizliğini daha çok belirginleştirdi. Paranın ortaya çıkışı yüksek bir değişim düzeyine tanıklık ediyor. Borçlanma, tefecilik ve ipotek hepsi birden ortaya çıkıyordu. Yeni ekonomik koşullar kaçınılmaz olarak yeni toplumsal biçimler yaratıyordu. İlkel topluluk çağından miras kalan kabilesel birlikler, yani füliler ve kabileler, pıhratriyes, özgür insanların borç yüzünden köleleşmeleri, topluluk toprakları üzerinde Yunanistan'ın başka bölgelerinden gelmiş yabancı ya da göçmen köleler yığınının ortaya çıkışı sonunda dağılıyorlardı. Dağınık klan toplulukları varlıklarının ekonomik temelini gittikçe daha çok yitiriyorlardı. Gelişmek için birleşmek zorundaydılar. Burada Sianocisme denilen toplulukların birleşip kaynaşmaları sürecine tanık olunmaktadır. Servet ve toprak ilişkilerine dayanan yeni bölünmeler klan biçimlerinin yerini almaya başladılar. Sınıf kurumları yavaş yavaş eski klan kurumlarının yerini aldı. Halk meclisi, yaşlılar konseyi aristokratik bir niteliğe, yani bir sınıf niteliğine bürünür. Bu sürecin başlıca çizgileri İsa'nın ölümü 8-6. yüzyıllarda beliriyor.
Ayrım sonu.